Sergio Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Herkese merhaba. Bir Bengesel bölümüyle daha karşınızdayım. Daha diyorum ama 32. bölümümüz değil bu. Sadece 2 bölüm yayınladık şu ana kadar. Bu dinlediğinizde zaten 2. bölüm. Ama umuyorum ki 32. bölümü de göreceğiz. Şeker gibi bir bayram bölümüyle sizlerleyim. Bayram geleneklerimiz aşağı yukarı aynı olsa da farklı yörelerin farklı töreleri var. Bu güzel kafiye için de beni takdir etmişsinizdir diye düşünüyorum. Şiir tadında bir program yapıyorum burada. Ben küçükken bayramımız şöyle başlardı. Mardin'deydik. Sabah bayram namazına giderdik. Bayram namazından sonra da mezar ziyaretlerimizi yapardık. Büyüklerimizi ziyaret ederdik. Hatırladığım ilk mezar ziyaretimiz benim 7-8 yaşlarıma denk geliyor. Yine namazdan çıktık camiden. Mezarlığa doğru yürümeye başladık. Yürüme mesafesindeydi zaten mezarlık. Vardığımızda o zamana kadarki hayatımın en büyük şaşkınlığını yaşadım. Çünkü babaannem bir süper kahramandı. Süper gücü de uzun yaşamaktı. Çünkü orada yazan tarihe göre yaklaşık 600 yıl yaşamıştı benim babaannem. 1333 doğum tarihi, 1992 ölüm tarihi. Tabi bu durumun nedeni sonradan ortaya çıktı. İşgüzar bir mezarcı doğum tarihini hicri takvime göre yazmış, ölüm tarihini de miladi takvime göre yazmış. Bunu niye yaptığını hala kimse bilmiyor. Adama işgüzar diyorum ama eminim şimdi olsa çok daha acayip şeyler çıkabilirdi ortaya. Çünkü bütün meslek grupları kafayı yemiş durumda. Herkes Instagram'da şöhret olma peşinde ve çok acayip videolar görüyorum. Farklı farklı sektörlerde işte manavından tut kasabına, kasabından kebapçısına. Eminim bizim mezarcı da şimdi olsa mezar taşının başına geçip bir story çekerdi ve derdi ki onlara ölü demeyelim, onlar bizim misafirimiz. Muhtemelen tabelada da yaratıcılığını konuşturup öldükten sonra gidilmesi gereken ilk yer diye bir not düşerdi. Evet, herkes kafayı yemiş durumda. Manavı görüyorsun, bir tane karpuz kesiyor ortadan, böyle eliyle yavaşça ayırıyor. Yani sanki karpuzu değil de iki kıtayı ayırıyor. Ve bunu slow motion yapıyor tabii ki. Zaten telefonlara slow motion gelmesi bütün bu olayları başlattı. Yani bu, bütün müsebbibi bu olayların slow motion diyebiliriz. Bir de değişiklik olsun diye yapmayacakları şey yok. Neredeyse incirleri eline alıp böyle ellerini havaya kaldırarak incirlerimden başka kaybedecek bir şeyim yok diye story atacaklar. Bunu da göreceğiz. Ya da kebapçıları görüyorsunuzdur. Bir kebap yapıyor. Kebabın üstüne cheddar döküyor. Cheddar'a döktükten sonra onu lavaşa sarıyor. Lavaşın içine de cheddar döküyor. Sonra onu tekrar ızgaraya alıyor. Izgarada bir müddet pişirdikten sonra onun üstüne tekrar cheddar döküp bu sefer fırına veriyor. Fırından çıkarttıktan sonra da etrafına bir et tabakası daha yapıyor. O et tabakasının üstüne tekrar cheddar döküyor. Ondan sonra da tekrar fırına atıyor. Çıkarttıktan sonra ortadan ikiye bölüp yavaşça ayırıyor birbirinden. Yani o sarı peynire cheddar demek ne kadar doğru, bunu Vedat Milor söyleyecektir kesinlikle. Ama gerçekten çıldırmış durumdalar. Ama mesela şunu söylemeliyim, bir iş kolu hiç kendini bozmuyor. Spotçular. Kullanmadığınız bir eşyayı elden çıkarmak için çağırıyorsunuz spotçuyu, geliyor ve ilk söylediği şey her zaman şudur. Abi bu iş bana lazım değil ama senin hatırın için alırım. Birincisi, henüz 3 dakikadır tanışıyoruz, bir hatırım yok sende. İkincisi de spotçulara hiçbir zaman hiçbir şey lazım değil. Oksijen desen hemen şunu diyecek sana. Abi vallahi ben karbon monoksit soluyorum ama senin işin görürsün, alayım ne kadar varsa. Buzdolabı, televizyon, dolap hepsini hayrına alıyorlar. Zaten hayrına aldığı için de öyle çok büyük bir para vermiyor sana. Onda bir fiyatını verip alıp götürüyor. Sonra 5 katına satıyor tabii ki. O ayrı bir hayır. Tatlıcılarda da benzer bir kafayı yeme söz konusu. Ya zaten fıstıklı olan bir tatlıyı 15 kere daha fıstığa buluyorlar. Mesela bir katmer yapıyor, içine fıstığı koyuyor. İşte pişiriyor, ondan sonra şerbetini döküyor. Sonra bir daha fıstığı buluyor. Ondan sonra üstüne kaymak koyuyor. Sonra bir daha fıstık döküyor. Ondan sonra üstüne bir dondurma tabakası koyuyor. Onun da üzerine fıstık döküyor. Sonrasında da hepsini birlikte bir tabağa koyuyor. Tabağın üstüne de fıstık döküyor. Ondan sonra sunuyor. Ya kusura bakmayın da o kadar fıstığı benim üzerime dökseniz ben de lezzetli olurum. Yine konudan konuya atladım tabii. Ama bu konuda çok doluyum. Eminim benim gibi düşünenler çoktur. Çünkü normal bir kebap yiyemiyorsun artık. Yani kebabın nasıl olsun diye bir sorusu var artık. Kebap ya acı olur ya acısız olur. Yani iki seçenek vardır aslında. Şu anda çedarlı mı çedarsız mı? Lahmacuna sarılmış mı? Ya da lahmacuna sarıldıktan sonra içine çedar dökülüp tekrar fırınlanmış mı? Bundan yılmış durumdayım açıkçası. Klasik, normal bir kebap yemek istiyorum ve bunu bulmak zor artık. Konumuza dönecek olursak bayram diyordum. Bayram bir taraftan da hediye demek, hediyeleşmek demek, yeni giysiler demek. Ama bana bayram öncelerinde gelen hediyeler benim için bir kabusa dönüşüyordu. Çünkü benim annemin şöyle bir eğilimi vardı. Bayram öncesinde gelen giysiler her zaman bayrama saklanır. Ve teorik olarak baktığınız zaman yılın herhangi bir evresi bayram öncesidir zaten. Yani Kurban Bayramı'ndan çıktığımız zaman gelen bir hediye bir sonraki Ramazan Bayramı'na kadar yani yaklaşık 9 aylık bir süre boyunca saklanıyordu. Bu da benim en büyük acılarımdan biriydi. Ama diğer taraftan da ilk çocuk olduğum için çok büyük avantajlar yaşadım. Bana hep yeni giysiler, yeni oyuncaklar alındı. Ama mesela benim kardeşime hiç yeni bir şey alınmadı. Hayatım boyunca hep benim oynadığım oyuncaklarla oynamak zorunda kaldı. Hep benim daha önce giydiğim giysileri giymek zorunda kaldı. Ona hiç yeni bir giysi alınmadı. Hala da alınmaz. Bir ihtiyacı olduğu zaman beni arar. Benim eskimiş ya da giymediğim bir şey varsa ona veririm. Yoksa ancak o zaman ona yeni bir şey alınır. Bu tabii ki yokluktan değildi. Tamamen prensip meselesiydi. Ama benim için de hayat her zaman güllük gülistanlık değildi. Benim de bir numara büyük alalım, seneye giysin diye bir derdim vardı. Aslında annem ve babam bunu çok abartmazdı ama rahmetli dedem biraz abartıyordu bu işi. Mesela bana ben ilkokuldayken aldığı bir pantolon var. O pantolon bana hala olmuyor. Yani nasıl büyüyeceğimi düşündü bilmiyorum, ne kadar büyüyeceğimi düşündü ama o pantolonu hala giyemiyorum. Girişte bayram ritüellerimizden bahsettim. Mesela bizim halamın oğluyla şöyle bir ritüelimiz vardı. O benim yaşıtımdı. Bayramda işte büyüklerimizin elini öper, bayramlarını kutlar. Ondan sonra kendi yolumuza bakardık. Çıkıp mesela güzel bir yemek yerdik. Bu dünyanın en sade kebabıydı. Yanında dünyanın en sade salatası ve dünyanın en sade ayranı vardı. Ama dünyanın en güzel kebabıydı benim için. Önceki bölümde de söylediğim gibi öyle çok nostalji tutkunu değilim. Bunu da böyle aşırı nostalji tutkunu biri olarak söylemiyorum. Çünkü yakın zamanda aynı kebapçıda tekrar yedim ve hala güzel. Hala da aynı sadeliği koruyor. Benim için asıl önemli olan nokta bu. Yine önceki bölümü dinleyenleriniz olduysa ki umuyorum oldu. Çoklukla iki arada kaldığımdan bahsetmiştim. Mesela çocukluğumdan bahsettim demin. Aklıma gelen şey çocukluğum Michael Jackson ve İbrahim Tatlıses arasında geçti. Bir taraftan deri ceketimi giyip Smooth Criminal'la dans ederken, diğer taraftan İbrahim Tatlıses'ten Allah yalanı sevmez, hoşlanıyorum senden şarkısını dinliyordum. Bu arada şunu da söylemem lazım. Türkiye'de love like ayrımını ilk yapan İbrahim Tatlıses'tir. Yani sevmek ve hoşlanmak ayrımını Türkçe'de, Türkiye'de yapan ilk İbrahim Tatlıses'tir. Bu şarkıda yapmıştır onu. Şarkıda şöyle diyor İbrahim Tatlıses. Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden? Allah yalanı sevmez, hoşlanıyorum senden. Hatta bunun filmi de var. Bunu söylediği zaman kız trip atıyor işte. Sen beni sevmiyor musun? Sen benden hoşlanıyor musun? Bu önemli bilgiyi de yeri gelmişken vermek istedim. Yıllardır bir podcastim olsa da bu bilgiyi herkese paylaşsam diye yanıp tutuşuyordum. Bunu da listemden silmiş oldum. Hadi bir gereksiz bilgi daha vereyim. Türkiye'de Fuck Buddy'lik ilk kez Kemal Sunal'ın Gol Kralı filminde geçiyor. Orada Suna Yıldızoğlu'nun canlandırdığı bir karakter var. Bir de futbolcu karakter var. Beton bir şeydi. Lakabı Beton'du. Bu ikisi arasında Fuck Buddy'lik ilişkisi vardı. İşte bu programı dinlemeye devam ederseniz böyle harika bilgilerle donatmış olacağım sizi. Bu arada demin bahsettiğim İbrahim Tatlıses filminde mesela İbrahim Tatlıses büyük bir yıldız. Etrafında çok büyük bir hayran kitlesi var. Kızlardan oluşan ağırlıklı bir hayran kitlesi var. Ve mesela kardeşim buna çok anlam veremedi. Niye bu kızlar İbrahim Tatlıses'in etrafında? Aslında bunun çok basit bir yanıtı var. O zamanın pop starı İbrahim Tatlıses'ti, Ferdi Tayfur'du, Orhan Gencebay'dı. O zamanın popüler müziği çünkü arabeskti. Dolayısıyla Ferdi Tayfur da döneminin Tarkan'ıdır baktığınız zaman. Yani 2000'li yılların başında kuzu kuzu neyse zamanında da Sevdalılar Beni Anlar şarkısı oydu. Bu arada Tarkan demişken şunu da söylemiş olayım. Bence şu anda aşırı kutuplaşmış toplumumuzda bizi bir arada tutan yegane şey Tarkan. Çünkü toplumsal olarak uzlaşı içinde olduğumuz tek konu Tarkan'ın Karma albümünün muhteşem olması. Bunun dışında hiçbir konuda toplum olarak uzlaşamıyoruz. Programın geri kalanını ben de bu albümü överek geçirebilirim. Ama yapmayacağım. Bu arada bu albümde benim en sevdiğim şarkı sanırım Her Neredeysen. Zaten bir Nazan Öncel şarkısıydı. Arada bir takım su sesleri duyuyor olabilirsiniz. Bu sifon sesi. Hayır, kaydı tuvalette yapmıyorum. Bizim duvarlarımız biraz ince ve komşumuzun bu ara biraz bağırsak hareketliliği fazla. O yüzden duyuyor olabilirsiniz. Komşunun bağırsak hareketliliğine nereden gelmiştik? Bayramdan gelmiştik. Önceki bayramlara baktığımız zaman aslında bayramda gündemlerimizden biri de toplu taşımadaki indirimler olurdu. Ya da ücretsiz de aslında bir müddet önce sonra yarı fiyatına çektiler. Bu bayramda böyle bir gündemimiz yok çünkü herkes evde, en azından çalışmak zorunda olmayanlar evde. Ben hayatım boyunca toplu taşımayı çokça kullandım çünkü evim her zaman merkez diye tabir edilen yerlere uzaktı. Ben Büyükçekmece'de oturdum, Beylikdüzü'nde oturdum. Dolayısıyla hep Taksim'e, Şişli'ye gitmem gerekti ve toplu taşımada çokça zaman geçirdim. Şunu peşinen söyleyeyim, bir insanın bir insana yer vermesi bence müthiş bir şey. Gerçekten o eylemi yapan insan benim gözümde çok yüce gönüllü bir insan. Ama bunda bir takım sınırlamalar olmalı bence. Mesela sen gideceğin durağa geldiysen ve inmek üzereysen, inerken de koltuğunu birine devrediyorsan bu yanlış bir hareket. Sonuçta bu bir padişah tahtı değil, sana babandan geçmedi bu ve iniyorsan da artık o koltukta söz sahibi değilsindir. Dolayısıyla bunu bu şekilde devretmen doğru değil. Ben buna birkaç kere müdahale etmeye çalıştım ama hiçbir şekilde derdimi anlatamadım. Bence bir takım kısıtlamalar olmalı bunda. Mesela gideceğin durağa, yani varman gereken durağa en az 3 durak varsa yerini devredebilirsin. Ama 2 durak kaldıysa ya da gideceğin durağa geldiysen artık yerini devredemezsin. Orada en yakın kişi kimse o oturmalıdır. Yani sen o gözüne kestirdiğin güzel kızdan bir tebessüm alacaksın diye padişah tahtı devreder gibi koltuğunu devredemezsin. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben güzel insanlara ayrıcalık tanınmasından yanayım. Erkek kız fark etmez. Güzel insanlar toplumumuz için değerli olmalıdırlar. Her zaman onlara ihtimam göstermeliyiz. Bu ayrı bir konu. Benim burada bahsettiğim biraz prensiple ilgili bir şey. Yoksa hayvanlardan farkımız kalmaz. Gerçi metrobüste uzun zamandır doğa kanunları geçerli. Adapte olmazsan hayatta kalamazsın. Sonra yaşlı türlerin hayatta kalması da zor. Dolayısıyla ihtiyarlara yer yok aslında baktığımız zaman. Ama doğada da bildiğimiz gibi canlılar çeşitli savunma mekanizmaları üretir hayatta kalmak için. Bu her zaman güç ya da hız değildir. Mesela bu bukalemunu düşünün. Bu bukalemun renk değiştirerek, bulunduğu ortamla aynı görünerek fark edilmemek üzerine bir savunma mekanizması geliştirmiştir. Dolayısıyla her zaman güç ya da hız kullanmak söz konusu değil. Tamam, metrobüste gençler güçlerini ve hızlarını kullanıyorlar ama ihtiyarların da bir silahı var. Ajitasyon. Yani söylenerek ve kendilerini acındırarak istediklerini alıyorlar. Ya bu arada gerçekten ihtiyacı olanlar için bunu söylemediğimi artık biliyorsunuzdur. Koskoca iki tane programı devirdik burada. Beni tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama mesela öyle yaşlılar var ki gençler hiç oturmasını istiyorlar. Yani metrobüs tamamen boş olsa bile o genç ayakta gitsin. Zaten geçsin, daha ne istiyorsun ki? Yani bu yer vermenin belli kurallar çerçevesinde olması gerektiğini söyledim ama ya bunlar yazılı kurallar değil. Zaten bence toplumu ayakta tutan yazılı kurallar değil, sözlü kurallardır. Mesela pazar günü sabah 8'de elektrikli süpürge çalıştırmayacağını sana hiçbir okulda öğretmezler. Bunu biliyor olman gerekir. Bu bir toplumsal kuraldır. Ya da topluca seyahat edilen bir araç içerisinde yüksek sesle telefonda konuşmaman gerektiğini bilmelisin. Yani bunu sana kimsenin öğretmesi gerekmiyor aslında. Senin o bozuk Türkçenle saçma sapan muhabbetler yapmanı biz saatler boyunca çekmek zorunda değiliz. Ben bunu bir İstanbul-Ankara otobüs yolculuğu sırasında yaşadım. Yani yaklaşık 6 saat sürüyor. Gerçi 3. köprü yapıldığından beri otobüsler oradan gitmek zorunda olduğu için yolculuk süresi 7 saate çıktı. Yani yolculuğun başından neredeyse sonuna kadar telefonda konuşan bir hanımefendi vardı. Bu hanımefendi yolculuk boyunca asla susmadı, konuşmaya devam etti. Bütün otobüsü çileden çıkarttı. Ben iki kere çileden çıkıyordum çünkü söylediği bütün kelimeler yanlıştı, bütün telaffuzlar yanlıştı. Konuşma boyunca kapalı olması gereken bütün e'ler açık söylendi. Belkiler, kendiler havada uçuştu, cenkler söylendi. Bir de ne kadar tevazu sahibi olduğundan dem vurmak istiyor. Onun için de mütevazi diyor. Yani orada onu tutup hayır o mütevazi değil, mütevazı, mütevazi paralel demek diye söylememek için kendimi çok tuttum gerçekten. Böyle saçma bir takıntım da var ne yazık ki. Karşımdaki bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiği zaman ya da kelimeyi yanlış bir yerde kullandığı zaman o muhabbete olan ilgimi kaybediyorum. Tamamen oraya takılmış bir şekilde kalıyorum. Mesela geçen annemlerdeydim. Annem börek yapacaktı. İşte bana buzdolabının üzerinden borcamı verir misin dedi. Dedim ki borcam bir marka. Bu nesnenin ayrıca bir adı var. O adını kullanmalısın. Peki dedi nedir bu adı? Şöyle bir düşündüm. Daha önce hiç buna dair bir isim kullanmadığımızı fark ettim. Ondan sonra hızlıca bir öneride bulundum. Isıya dayanıklı cam fırın tepsisi. Yani gayet kolay. Dedim ki bundan sonra benden bunu istediğin zaman ısıya dayanıklı cam fırın tepsisi şeklinde istersen çok daha güzel olur hayatımız. Tabii ki bu önerim kabul görmedi annem tarafından. Ya bir de şey de var. Mesela duşakabin diye sürekli ortada bir muhabbet var. Duşakabin yaptırmak bir niyettir aslında. Yani bir eylem yapmaya niyetlendiniz. Duşunuza kabin taktırmaya niyetlendiniz. Bu eylem gerçekleştikten sonra artık onun adı duş kabinidir. Yani duşakabin değil onun adı. Duş kabini olur. Mantıken de. Yani siz de biraz düşünürseniz bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. En azından hak vermenizi ümit ediyorum. Evet, konumuz bayramdı. Nereden nereye geldik? Duş kabiniydi, borcamdı filan derken iyice dağıldı konumuz. Önceki bölümde oyun teknolojisinin nasıl harika bir hale geldiğini ve şu anda aslında oyundan çok daha keyif alacağımız detaylar olduğunu söylemiştim. Ama mesela bizim bayramdaki bir diğer etkinliğimiz Atari salonuna gitmekti. Yemeğimizi yiyip ondan sonra halamın oğluyla Atari salonuna gidiyorduk. Atari salonunda da o zaman Amiga bilgisayarlar vardı. Bilgisayar dediğimde bir tane klavye düşünün. O klavyeye disket takılıyor. Bu klavye de monitöre bağlı. Bu Amiga bilgisayarlarda Sensible Soccer oynuyorduk. Ve yani anlatamam bu oyunu gerçekten. Sadece bir joystick ve tek düğmeyle oynanıyordu. O tek düğme mucizevi bir düğmeydi. Çünkü tek düğmeyle şut çekiyordunuz, pas veriyordunuz, çalım atıyordunuz, falsolu şut çekiyordunuz, kısa pas atıyordunuz, uzun pas atıyordunuz. Yani tek tuşla birçok şeyi yapabiliyordunuz. Ama şu an joysticklere baktığınız zaman neredeyse 20 tane tuş var ama benim 10 tane parmağım var. Kusura bakmayın ama Ar-Ge, gelişim, yenilik falan bu değil bence. Evet, bayram özel bölümümüzün artık sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir bayram diliyorum. Bilenler bilir, ekşi sözlükte bir butonun özlemiyle yanıp tutuşur yazarlar. Derdini seveyim butonu. Derdini seveyim dedim ama siz anladınız. Derdini seveyim yani. Evet, bölüm boyunca bunu düşündürttüysem size ne mutlu bana. Hoşça kalın.